Ayrım 18, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 220. Arabalar ana yoldan patikaya sapıp karşıdaki yamaca tırmandılar ve ağaçların arasına girerek durdular. Bir gece önceden beri orada bekleyen uşaklar hemen efendilerinin duran atlarının yanına koştular. Her arabadan önce gürültücü çocuklar ve köpekler, sonra daha ağırbaşlı sayılabilecek büyükler indi. Kadınlar hiç duraklamadan ağaçların arasına kurulmuş olan iki büyük çadıra gittiler. Erkekler de mahfazaları açarak silahlarını çıkarmaya başladılar. Şan arabanın önündeki yerinde oturuyordu hala. Ayaklarının dibindeki deri mahfazayı açarak namluları çiftesinin kundağına takarken bir yandan da yaptırmış olduğu hazırlıkları memnunlukla seyrediyordu. Bu yeri yalnızca gölge veren yabani ful ağaçları yüzünden seçmemiş ve yine hayvanların su içebileceği derenin yakın olmasını da düşünmemiş, burasını av alanından sadece 15 dakika uzakta olduğu için uygun bulmuştu. Embeyane'nin emrinde çalışan Zulular daha günlerce önce ağaçların altındaki otları temizlemişler, çadırları kurmuşlar, büyük tahta masaları yerleştirmişler, yemek pişirilecek ocakları yapmışlardı. Hatta konaklama yerinden gözükmeyen etrafı sazla çevrili iki tuvalet bile kazmışlardı. Yemek pişirilecek çukurlarda şimdi kocaman kütükler yanıyordu. Fakat öğleye kadar oralarda sadece korlar kalacaktı. Kadınların etrafında çalışmaya başladıkları masalar yemek doluydu. Diğer arabalardan inen erkekler fişekliklerini takıyor, çiftelerini omuzluyor, heyecanlarını gizlemek için kayıtsız tavırlarla konuşuyorlardı. Sean'dan emir alan Dirk çifteyle ateş edemeyecek kadar küçük ama kadınlarla kalamayacak kadar da büyük olan çocukları bir araya toplamıştı. Onlar heyecanlarını gizlemek için çaba harcamıyorlardı. Zuluların Sikela dedikleri savaş sopalarıyla silahlanmış çocuklar her an taşkınlık yapacak haldeydiler. Daha şimdiden küçük bir çocuk bağırarak ağlayıp oyun sırasında vurulan bir Sikela'nın neden olduğu şişi uyuşturuyordu. Sean haykırdı, tamam, hepiniz kesin sesinizi. Dirk sizi ağaçlara vurarak hayvanları yönlendirenlerin yanına götürecek. Av başlayınca sıradan çıkmayın ve size söylenenleri yapın. Birinin ortada koştuğunu ya da sıranın önüne geçtiğini görürsem onu kendi elimle pataklarım. Anladınız mı? Bunları bağırarak söylemek zordu. Sözlerini bitiren Sean'un yüzü mosmor kesilmişti. Bu durum da sözlerinin daha etkili olmasını sağladı. Çocuklar bir ağızdan saygıyla ''Evet Bay Courtney'' dediler. ''Öyleyse gidin.'' Çocuklar bağırıp birbirleriyle yarışacak ağaçların arasına dalınca kampa biraz olsun sessizlik çöktü. ''Tanrım bırak tavşanları, bu çocuklar fillerin, yaban öküzlerinin ve aslanların da paniğe kapılıp kaçmasına neden olurlar.'' Dennis Peterson'in sesi alaylıydı. ''Durumumuz için ne diyorsun Sean?'' Sean hepsinin dikkatini çektiğini bilerek bu anı biraz daha uzattı. ''Önce Evans'e, Kloof'a gideceğiz.'' Embeyane ve 200 Zulu işaret için Kloof'un tepesinde bizi bekliyorlar. Silahlar Kloof'un orada mevzilenecekler.'' ''Peki ya bizim yerlerimiz?'' Sean biraz sabır diye onları kınadı. ''Güvenlik kurallarını tekrarlamama gerek olmadığını biliyorum ama...'' Hemen anlatmaya koyuldu. ''Tüfek yok, sadece çifte. Tam önünüzdeki 45 derecelik açı içinde ateş edeceksiniz.'' İki tarafa ateş etmek yok, özellikle siz Sayın Peder. Tetiğe asılmaktan pek hoşlanan centilmen birden çok utandı. Düdüğün ağaçlara vuranların çok yakında olduklarını haber verecek. Bütün silahlar kaldırılacak ve hemen boşaltılacak. Vakit geç oluyor Sean. Şu işe başlasak artık. Sean tamam diye kabul etti. Ben orta yeri alacağım. Bunu kabul mırıltıları izledi. Bu konuda Sean haklı sayılırdı. Av partisini düzenleyen kimsenin en iyi yeri seçmesine kimse bir şey diyemezdi. Sol yanımda da sırayla Rahip Smiley. Tanrı avın çoğunu ona yollayacağına göre bundan yararlanmalıyım. Adamlar gülüştüler. Rahip bu alaydan dehşete kapılmakla birlikte bir yandan da şansına seviniyordu. Sonra Ronnie Pye, Dennis Peterson, Ian Vermack, Gerald ve Tony Erasmus, Nick, Sean elindeki kağıttan okuyordu. Bu sıra Lady Bird'in ileri gelenlerini sırasına göre belirlemekteydi. Sean kendisini tam hattın ortasına yerleştirmekle kalmış, listenin hazırlanmasına pek karışmamıştı. Bu konuda yanılmayan ağda onun toplum görüşüne güvenmeyerek listeyi kendi hazırlamıştı. Böylece sol kanadı hallettik. Sean liseden başını kaldırdı. Okumaya daldığı için dinleyicilerindeki gerilimi ve bekleyişi fark etmemişti. O sırada bir tek binici harika bir safkan atın üstünde kampa giriyordu. Adam sessiz sedasız atından indi, uşaklar hayvanı alıp götürdüler. Elinde çiftesi bulunan adam Sean'un arabasına doğru geldi. Sean başını kaldırınca onu gördü. Hayretle ona bakarken birden içi sevinçle doldu. Bu yüzden neşeyle sırıttı. ''Hevesle gelebildiğine sevindim Gary'' diye seslendi. Fakat kardeşinin yüzü ifadesizdi. Kısa bir selam verdi sadece. Sean sonunda geldi diye seviniyordu. ''Bu bir uvertür, artık iş bana kalıyor.'' ''Sağımdaki ilk yeri alabilirsin Gary.'' ''Teşekkür ederim.'' Gary gülümsedi. Ama bu gülümseyiş tuhaf sayılacak kadar soğuktu. Sonra dönerek en yakınındaki adamla konuşmaya başladı. Herkes daha heyecan verici bir şey olacağını ummuştu. Hepsi Courtney kardeşler arasındaki kavgayı ve bunu saran esrarı biliyordu. İstedikleri gibi bir olay olmayınca hepsi Sean'a dönüp okuduklarını dinledi. Sean sözlerini bitirip arabadan atlayınca adamlar da dağıldılar. Sean Garrick'in Allen's Kloof'a giden patikada tek sıra halinde yürüyen erkeklerin başında olduğunu gördü. Hem avcılar hevesle hızlı hızlı yürüyorlardı. Sean koşmadıkça o adamları geçip Gary'e erişemeyeceğini anladı. Av yerine varana kadar bekleyeyim diye düşündü. Bu hafta için ne güzel bir sonuç bu tanrım. Ruth benim, şimdi kardeşimi ve onunla birlikte Michael'ı da kazanabilsem... Avcılar yara doğru uzanan yerde durdular. Burada hava kuru ve temizdi. Aşağıda ıslak topraklar ve çürüyen bitkiler yüzünden pek pis bir koku olduğunu biliyorlardı. Biri işaret etti. İşte çocuklar orada. Dirk çocukları Kloof'un yüksek topraklarından geçiriyordu. Sean ikiz kardeşine yaklaştı. Gary, Tony Skral'da işler nasıl?
Fena değil.
Kitabını okudum. Fevkalade yazmışsın. İngiltere'deki başarısını hak etti doğrusu. Lord Casterbrook kitabının son bölümünün savunma bakanlığını çok düşündürdüğünü yazdı bana. İyi başardın Gary.
Teşekkür ederim.
Fakat Gary'nin cevabında içtenlikten eser yoktu. Hem bu konuşmaya devam etmek için bir gayret de göstermedi. Bugün Michael seninle beraber gelmedi mi?
Hayır.
Neden Gary? Gary ilk kez soğuk bir tavırla ve kafa tutarmış gibi güldü.
Gelmek istemedi.
Ya, üzüntüsü bir an Sean'un yüzünden belli oldu ama sonra etrafındaki adamlara döndü.
Tamam beyler, oraya inelim artık.
Sıraya giren adamlar karanlık, kokulu ve sıcak yere indiler. Sean çiftesinin iki emniyet mandalını da açtı. Silahın namlularını havaya çevirip ateş etti. Patlama vadide derin yankılar yaptı, sonra etrafa yine sessizlik çöktü. Sean hareketsiz kalarak çevreyi dinledi ama sadece vızıldayan bir böcekle şaşıran bir kuşun sesini duyabildi. Ancak ağaçlara vuranlarla arasında 2 mil vardı. Bu ağaçlar ve gür bitkiler bütün sesleri engellerdi. Fakat adamları geliyordu herhalde, bundan emindi. Onların silahın patlamasını duyduklarını biliyordu. 200 zenciyle küçük beyaz çocukların bu av kadar eski bir soruyu şarkı söyler gibi tekrarlayarak yaklaştıklarını hayal ediyordu.
Yerliler "Eyyap!" diye tekrarlıyorlardı durmadan. "Eyyapi!"
Nereye gidiyorsun demekti. Sean çiftesine 2 yeni mermi yerleştirdi, parmağı tetikte beklemeye başladı. Neredeyse hayvanlar ortaya çıkacaktı. Önce açık kahverengi ceylanlar, sonra geyikler ve inkonka. Bu hayvanlar bağırmalardan, gürültüden kaçacak, eşlerini, yavrularını tehlikeden uzaklaştırmak için doğru aşağıya inerek bekleyen silahlara doğru geleceklerdi.
''Bir şey duydum.''
Rahip Smiley'in sesi sanki boğuluyormuş gibi çıkmıştı. ''Sesini kes budala.'' Sean böyle konuştuğu için günah işlediğini düşünüyordu ama boşuna üzülmüştü. Çünkü sözleri Smiley'in çiftesinin patlamasında kayboldu. Bu ses o denli yüksek ve öylesine beklenmedik bir şeydi ki Sean'un ayakları yerden kesildi. Korkudan hafifçe titreyen bir sesle ''Peder, avınızı vurdunuz mu?'' diyebildi ama cevap çıkmadı. Sean ısrar etti. ''Peder, birini vurdunuz mu?'' Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamıştı. Hayali çok geniş biri bile orada bir ceylan olduğuna inanamazdı. Smiley mezarından gelirmiş gibi bir sesle cevap verdi.
''Amanın, yemin edebilirdim. Ah, yanılmışım sanırım.''
Sean kaderine razı olarak işte yine başladık diye düşündü. Hafifçe seslendi. Merminiz biterse bana haber verin. Sonra alınan Smiley'in ağzını açmamasına güldü. Rahibin ateş etmesi hayvanların yeniden ağaçlara vuran yerlilere doğru dönmelerine neden olmuştu. Artık kaçacak bir yer arayarak toplanmaktaydılar. Belki de kanatlardan birine doğru gideceklerdi. Shaw'un düşüncelerini doğrular gibi sol taraftan ateş edildi. Bunu sağdan iki el ateş izledi. Eğlence gerçekten başlamıştı. Sean kısa süren sessizlikte vurucuların heyecanla bağırdıklarını duydu. Sesler boğuk olmakla birlikte yakından gelmişti. Karşısındaki dallar birden aralanarak koyu gri bir şey görünür gibi olunca Sean silahını kaldırıp ateş etti. Yere düşen hayvanın yuvarlanıp debelendiğini duydu. Sean sevinçle vurdum dedi. Hala debelenen bir yaban keçisinin başı ve omuzları otların arasında belirdi. Açık ağzından kanlar akıyordu. Sean bir daha ateş ederek onun acısına son verdi. Etraftaki patlamalar kulakları sağır edecek gibiydi. Ağaçlara vuran yerliler haykırıyor, onlara avcılar bağırarak cevap veriyorlardı. İlerideki uzun otların arasında paniğe kapılmış hayvanlar koşuşuyordu. Birden simsiyah renkli, pek iri bir ikonka ortaya çıktı. Hayvanın boynuzu üç burmalıydı. Birden durarak dehşetle soluya soluya baktı. Sean bir vuruşta onu da devirdi.
Vurdum!
Başka bir hayvan tam silahların menziline girdi. Panikten körleşen hayvan neredeyse Sean'un üstüne çıkacaktı. Bir ceylandı ve arkasında da yavrusu vardı. Sean onlara ilişmeyip kaçmalarına izin verdi. Sonunda Sean'u gören ceylan sola doğru kaçtı. Böylece Sean ve Garrick'in arasından geçecekti. Hayvan hızla atlayıp giderken Sean döndü ve geride kardeşini gördü. Garrick kendi yerinden çıkıp Sean'a yaklaşmıştı. Hafifçe eğilmiş olan adam çiftesini iki eliyle sıkı sıkı tutuyordu. Silahın emniyet mandalları açıktı ve Garrick gözlerini kardeşine dikmişti. Garrick av başlamadan önce sakin sakin bekledi. Üstüne oturmuş olduğu ağaç kütüğü yosunlarla kaplıydı ve çürüyüp yumuşamıştı. Ceketinin üst cebinden üstü lalelerle süslü gümüş matarasını aldı. İlk yudum gözlerinin yaşarmasına, dilinin uyuşmasına neden oldu. Fakat içkiyi zorla yutup matarayı indirdi.
Değer verdiğim her şeyi elimden aldı. Bacağım.
Gary topuğu ıslak otların arasına girmiş önünde dimdik uzanan bacağına baktı. Çabucak yine içkisini içti ve içini yakan konyak yüzünden gözlerini kapattı.
Karım!
Göz kapaklarının gerisindeki koyu kızıllıkta yine Sean'un bıraktığı haldeki karısını gördü. Karısının dudakları çürüyüp şişmişti. Yırtık geceliğiyle öylece yatıyordu.
Erkekliğimi aldı. Sean'un o gece yaptıkları yüzünden Anna hiçbir zaman vücuduna dokunmama izin vermedi. O zamana kadar umut vardı. Fakat artık 42 yaşındayım ve bakirim, çok geç. Askerlik mesleğimi mahvetti. Sean olmasaydı o domuz Aikis'in beni yerimden asla atmazdı. Şimdi de Michael'ı elimden alacak.
Anda Sean ve Michael'ı Tönis Kağal'da beraber gördüğünü söylediği an yaklaşan bir felaketi sezmişti. O an yine bunu anımsadı. Her şey o zaman başlamıştı. Her küçük olay bunun büyümesine yol açıyordu. Michael bir gün deri kaplı sığır kayıt defterindeki solmuş yazılara bakmıştı.
''Bu Sean amcamın el yazısı mı?''
Michael ahırların üstündeki samanlıkta eski eğeri bulmuştu. Onu seve seve cilalamış, sökülen dikişleri dikmiş, yeni özengi kayışları takmıştı. Ve bir yıl kullanmıştı eğeri. Yani Gary eğer çantasının üstüne kazınmış eğri büğrü markayı görene dek. S.C. O gece Gary eğeri alarak büyük su kazanının ocağına atmıştı. 18 ay önce yani Michael'ın 21. yaş gününde Gary onun Tönis Kral'daki duvarları tahta kaplamalı çalışma odasına çağırmıştı. İstemeye istemeye ona Sean'un mirasını açıklamıştı. Michael köşeleri bükülmüş kağıdı alıp dudaklarını kımıldatarak ses çıkarmadan okumuştu. Sonra başını kaldırıp titrek bir sesle
''Sean amcam daha ben doğmadan Tönis Kral'ın yarı hissesini bana bırakmış.'' demişti. ''Neden baba, bunu neden yaptı?''
Gary ona verecek cevap bulamamıştı. Bu son hafta iş çığırından çıkmıştı artık. Anna ile Garrick birlikte Michael'ı etkilemeye çalışıp yalvarmışlar, onun Sean'un davetine gitmesine engel olmuşlardı.
Sonra Michael'ı izlemek ve eğer Tönis Kral'ın sınırından çıkacak olursa hemen Garrick'e haber vermekle görevli Zulu genci, Michael'ın her gece hendeyin orada yüksek topraklara çıkarak Leon Cobb çiftliğine doğru baktığını söylemişti.
''Onu kaybedeceğim. Sean babası da olsa o benim oğlum. O benim oğlum ve engel olmazsam Sean onu da elimden alacak. Eğer engel olmazsam...''
Matarayı tekrar dudaklarına götürdü ama boş olduğunu anlayınca da şaştı. Kapağını kapatıp iç cebine koydu. Etrafında atışlar ve haykırmalar başlamıştı. Yanında duran çiftliği alarak doldurdu. Ayağa kalkıp emniyet mandallarını açtı. Sean onun biraz topallayarak ağır ağır geldiğini gördü. Gary hafifçe öne eğilmişti ve yüzüne çarpan dalları ittiği de yoktu.
''Yaklaşma Gary, yerinde kal.'' ''Oluşturduğumuz hatta bir boşluk yaratın.''
Sonra Gary'nin yüzündeki ifadeyi fark etti. Sanki kardeşinin derisi elmacık kemikleriyle burnunun üstüne sıkı sıkı gerilmişti. Bu yüzden burun kanatları bembeyazdı. Çenesi sinirli sinirli oynuyor, alnı da terden parlıyordu. Hasta ya da çok korkmuş gibiydi.
''Gary, bir şeyin yok ya.''
Sean telaşlanarak ona doğru gidecek oldu ama birden durdu. Gary çiftliği kaldırmıştı.
''Kardeşi Sean,'' dedi. ''Onu sana veremem.''
Sean sadece çiftinin boş namlularını ve bunun altında sıkıca dipçiyi tuttuğu için Gary'nin beyazlaşmış el üstünü görüyordu. Bir parmağını tetiklere geçirmişti Gary. Sean o zaman korktu. Bacakları ağırlaşıp uyuştuğu için kımıldayamadan öylece kaldı.
''Bunu yapmam gerekiyor.''
Gary'nin sesi bir hırıltıydı.
''Bunu yapmam gerekiyor. Aksi halde sen onu alacaksın, onu da mahvedeceksin.''
Korkudan bacakları ağırlaşan, hareketleri beceriksizleşen Sean, kardeşine arkasını dönerek yerine gitti. Sırt kasları her an patlayacak çiftliği beklerken gerilmişti. Adeta düğüm olan kaslar sancıyordu. Ağaçlara vuran zenciler yaklaşmışlardı. Sean onların ileride bağırdıklarını ve dallara vurduklarını duyuyordu. Düdüğü dudaklarına götürüp üç defa kesik kesik öttürdü. Bağırmalar kesildi ve bu eskisine kıyasla sessiz anda Sean arkasından gelen hıçkırıkla azap dolu çığlığı andıran sesi duydu. Ağır ağır dönerek arkaya baktı, Gary gitmişti. Sean'un bacakları titremeye, kalçasının altında bir kas seyirmeye başladı. Yumuşak ıslak yaprakların oluşturduğu örtünün üstüne çökerek oturdu. Yaprak sigarasını yakarken de iki elini birden kullanmak zorunda kaldı.
''Baba, baba!''
Dirk koşarak küçük düzlüğe çıktı.
''Baba, kaç tane vurdun?''
Sean iki diye cevap verdi.
''Sadece iki mi?''
Dirk'ün sesi düş kırıklığı ve utançtan kurulaştı.
''Raip Smiley bile seni yendi. Dört tane vurmuş.''
48. Bölüm. Ruth av partisinin ertesi günü Pieter Maritzburg'a döndü. Sean onu evine kadar götürmekte ısrar etmişti. Ada, Dirk ve Ruth'un orada kaldığı hafta içinde edindiği bir düzine kadar ahbap onları geçirmek için istasyona gittiler. Sean, Ruth'un bütün kadınların bütün ayrılıklar arifesinde daima daldıkları hararetli konuşmayı kesip trene binmesini istiyordu. Birkaç kez "trene binsen iyi olur güzelim" diye tekrarladı. Daha sonra "tren kalkacak" dedi. Ama kadınların hepsi de onu duymazlıktan geldiler. Sonunda adam Ruth'u kolundan tuttuğu gibi kompartımana sokmak zorunda kaldı. Fakat Ruth hemen başını pencereden uzatıp konuşmaya Sean'un kestiği yerden devam etti. Sean da trene bineceği sırada gözü Dirk'e ilişti. Birden Dirk'ü bütün hafta ihmal ettiğini düşünerek bir suçluluk duydu. Sean boğuk bir sesle "Hoşça kal Dirk'" diye mırıldandı. Oğlu koşup onun boynuna sımsıkı sarıldı. "Haydi Dirk, yarın sabah burada olacağım."
"Seninle gitmek istiyorum."
"Yarın okulum var."
Sean Dirk'ün ellerini boynundan çözmeye çalışıyordu. Kadınlar susmuş onu seyrediyorlardı şimdi. Sean utançtan kızardığını hissetti. Fısıldarken öfkesini belli etmemeye çalıştı. Böyle davranmaktan hemen vazgeç. Herkes hakkında ne düşünecek?
"Beni de birlikte götür baba. Lütfen ben de geleyim."
Dirk ona sarılmış titriyordu. Düdük çaldı ve kadınlar bir soluk alıp yeniden konuşmaya koyuldular. Sean hafif sesle söylendi. "Böyle davrandığın zaman seninle gururlandığımı mı sanıyorsun? Kendine gel ve gereken şekilde el sıkış." Dirk onun elini yakalamış, gözleri yaşlarla dolmuştu.
"Bundan hemen vazgeç."
Sean birden dönerek tren hareket ettiği sırada vagona atladı. Dirk trenin peşinden kararsız kararsız birkaç adım attı. Sonra omuzlarını kontrol edilemeyecek şekilde sarsılırken durup pencereden gözüken Sean'un yüzüne baktı. Ada teselli etmek ister gibi elini çocuğun omzuna dayadı. ''Babayın yarın dönecek Dirk'i. Dirk beni sevmiyor diye fısıldadı hiçbir zaman.'' Ada hemen onun sözünü kesti. Seviyor tabii. Sadece kendisi bu ara. Fakat Dirk onun sözlerini bitirmesini beklemedi. Kadının elini iterek döndü ve bir kör gibi platformdan tren yoluna atladı. Gerideki dikenli telin altından geçip kırda koşmaya başladı. Trenin yamaçta geniş bir kavis çizeceğini biliyordu. Treni orada yakalamak niyetindeydi. Yüzü allak bullak olan Dirk bacaklarını dolayan sert otları aldırmadan koştu. İleride tren yaslı bir sesle düdüğünü çalarak Van Essen'in çiftliğinin arkasından dönüp ortaya çıktı. Dirk trene yetişemeyeceğini anlamıştı. Babasının kompartmanını muhafız vagonunun hemen önünde yani en gerilerde olmasına karşın Dirk buna yetişemeyecekti. Soluk soluğa durarak babasını bir an görebilmek umuduyla baktı. Fakat Sean'un kompartmanının penceresi boştu. ''Baba!'' diye haykırdıysa da sesi demir yolunun takırtısı ve istimin tiz feryadında kayboldu. ''Baba!'' iki kolunu deli gibi havada salladı. ''Baba! Benim! Ben! Dirk!''
18. ayrımın sonu. Sayfa 231.